Ayrım 4.
Karsım işten döndüğü için üstü başı toz toprak, mazot ve yağ içindeydi. Karısının kollarını usulca omuzlarından ayırdı. Bir dakika Liman, bir dakika. Gördüğün gibi yağ ve kir içindeyim. Bana bir sabun ve havlu verirsen gidip arkta yıkanacağım. Aliman dönüp geldi. Bana bir göz attı. Ne demek istediğini anladım ve bir boş kova verdim ona. Sen de git bir kova su getir dedim. Gittiler ve epeyce geç döndüler. Ay iyice yükselmişti. Ben evde biraz caynakın da yardımıyla işleri bitirmeye çalışıyordum. Suvankul gece yarısına doğru gelebildi. Geldiği ana kadar nerede kaldı, nerelere gitti diye sorup durmuştum kendi kendime. Meğer hava kararmadan dağın arkaçlarında yılkıda bulunan doru atımızı almaya gitmiş. Onu henüz küçük bir tayken büyük oğlumuz Kasım'a traktör sürücüsü olduğu için ödül olarak almıştık. Çok alımlı, çok hızlı, tırnakları büyük, toynakları güçlü, ayakları sekili, yürüdüğü zaman bastığı yeri sarsıyor gibi pek muntazam dövüyordu toprağa. O alımlı çalımlı gidişiyle bu atımız köye ün salmıştı. Hatta kızlar onun için türkü bile yakmışlardı. Rahvan atın geçtiğini duyunca görmek için koşar yola çıkar. Babamız oğlumuzun bize veda edip gitmesinden önce bu rahvan doruya binip bir iki gün gezmesini istiyordu. Sabahleyin şafak sökerken sevk yerine ulaşmak için köyden ayrıldık. Karsım ve babası kendi atlarına, Alima ve ben de caynakın bir iskasına binmiştik. Büyük seferberlik başlamış olsa da köylerinde hala pek çok erkek vardı. Ana yola bir göz attığım zaman ucu bucağı olmayan kafileler gördüm. O upuzun, kapkara kalabalığın bir ucu hiç görünmüyor, öbür ucu da büyük boğazın oralarda gözden kayboluyordu. Her köyden, her mezradan akın akın geliyordu insanlar. Atla, öküzle, arabayla, yaya olarak. Sevkiyatın yapılacağı ilçe merkezinde ise bir ana baba günü yaşanıyordu. İnsanlardan ve onları getiren bineklerden oluşan kalabalıktan adım atacak yer bulunamıyordu. Küçük çocuklar, kadınlar, yaşlılar askere gidecek yiğidin çevresinden ayrılmıyor, ondan bir karış uzakta kalmak istemiyorlardı. Bazıları ağlıyordu, bazıları da zil zurna sarhoştu. Boşuna dememişler, halk bir denizdir, derin yeri de vardır, sığ yeri de diye. Burada cepheye uğurlayan ya da uğurlananlar arasında gerçekten cesur, açık yürekli yiğitler de vardı. Bunlar kaygılarını hiç belli etmiyor, herkesle şakalaşıyor, dans edip şarkı söyleyerek başkalarının üzüntülerini gidermeye çalışıyorlardı. Kırgız türküleri, sonra Rus şarkıları, daha sonra da hepsi birden Katyaşa'yı söylediler. Bu şarkıyı ben o gün işte orada duyup öğrenmiştim. Askerlik şubesinin avlusu büyüktü ama çağrılanların hepsini buraya sığdırmak imkansızdı. Bu yüzden onlara ilçenin ana yoluna büyük sıralar halinde dizdiler ve yüksek sesle yoklama yaptılar. Yoklama başlayınca büyük kalabalık sustu. Nefesini tutup can kulağıyla dinledi. Ben gözlerimi cephe yolcularına çevirdim ve o anda yakıcı bir yumruk boğazımı tıkadı. Bunların hepsi de gencecik, sağlıklı yiğitlerdi. Dolu dolu yaşama ve çalışma çağındaydı hepsi. Adları okunanlar burada diye bağırıyordu yüksek sesle ve aynı anda başlarını bize doğru çevirip bir göz atıyorlardı. Suvankulov Kasım. Adını duyunca ürperdim. Gözlerimi sanki yakıncı bir yel yaladı geçti. Elimi şimdi daha sıkı tutan Aliman da ana diye fısıldamaktan kendini alamadı. Elden ne gelirdi ki? Bu ayrılığın onun için korkunç bir şey olduğunu biliyordum. Ama savaş yüzünden ve bütün milletin isteğiyle oluyordu bu. Kimseye karşı gelemezdi. Ah Aliman, benim küçük gelinim. Bunu savaştan dolayı vatan savunması için kaçınılmaz olduğunu anlıyordu elbet. Ama kocasını çok seviyordu. Kocasını onun kadar seven bir başka kadın tanımadım ben. Gençlerin ancak 24 saat sonra gideceklerini öğrendik. Kasım bizi köye dönmeye razı etti. Orada kalıp üşümek, yorgun düşmek, perişan olmaktansa eve gitmemizi, hareket etmeden önce at koşturup kendisini bize mutlaka uğrayacağını söyledi. Köyümüzün ana yol üzerinde olması da bir şans sayılırdı. Swankul'un atını Aliman'a verdik ve biz de bir arabaya doluştuk. Caynak ilçede kalmıştı. Cepheye gidecek gençleri Briska ile istasyona taşıyacaktı. Gece bomboş evimize döndükten sonra o ana kadar güçlükle tutabildiğim göz pınarlarımın kapaklarını sonuna kadar açıverdim. Swankul semavere su koydu. Çok demli bir çay yaptı. Yanıma oturup bunu içmemi isterken şunları söyledi. Bak Tolganay, sen ve ben kimdik? Halkımız sayesinde büyük adam olmadık mı? Öyleyse iyi ve kara günlerde beraber olacağız. Mutluluğu da felaketi de paylaşmasını bileceğiz. Her şey yolundayken biz de halimizden memnunduk. Şimdi bir felaketle karşı karşıya isek, herkes kendi başının çaresine baksın diyemeyiz ya. Bu hiç de dürüst bir şey olmaz. Ama asıl yarın kendini tutmalısın. Aliman'ın umutsuzluğa düşmesi başka bir şey. O bizim hayatta gördüklerimizi görmedi. Edindiklerimizi edinmedi daha. Sen bir anasın. Oysa körpecik bir gelin. Şunu da unutma. Eğer savaş uzarsa belki beni bile çağırırlar cepheye. Maysavdaki'nin askerlik çağı da pek uzak değil. Gerekiyorsa hepimiz birden gideceğiz. Bunlara da hazırlıklı olmalısın. Ertesi gün öğleden sonra askerler büyük bir kafile halinde harekete geçtiler. Kasım ve Aliman atlarını dört nala kaldırıp en öne çıkmışlar. Kasım yakınlarıyla vidalaşmak için eve uğrama izni almış. Onun için koşturup geldiler. Aliman'ın gözleri ağlamaktan şişmiş, mosmor olmuştu. Yol boyunca ağlamıştı besbelli. Kasım her ne kadar kendini tutmuş olsa da bu zorlu sınav onu da perişan etmişti. Ne maksatla bilmiyorum ama Kasım bize biçer döver ve traktör sürücülerinin hasat sonuna kadar askere sevklerinin durdurulacağını da söyledi. Bunu belki perişan olan Aliman'ı yatıştırmak, umutlandırmak için, belki de bu söylentiye gerçekten inandığı için söylemiş olmalı. Uğurlamak için tren istasyonuna kadar gelmememizi de rica etti bizden. Aliman'a ve bize çok acıdığı belliydi. Yine bunun için olacak, sürücüler dönsün emri vaktinde yetişirse hemen o gün dönüp gelebilirmiş köye. Şimdi çok iyi anlıyorum ki bunu Aliman'ı ve bizi düşündüğü için söylüyormuş. Çünkü tren istasyonuna gitmek için bütün gün yol yürümek zorundaydık. Bunu elbette yapardık. Ama dönüşte nasıl dayanırdık? Eve gelinceye kadar göz pınarlarımız kururdu ağlamaktan. Ama o anda ona inanmıştım. Hani ne derler? İnsanın canı çıkmadıkça umudu da yok olmazmış. Ama onu ana yola uğurlamak için çıktığımız zaman ben de bu umuda kaptırmıştım kendimi. Yolda giderken Kasım birlikte çalıştığı bütün arkadaşlarıyla vedalaştı. Biçer döverde ve buğday taşıma işinde çalışanlar koşup gelmişlerdi. Biçer döver yakınlardaydı. Motoru ralentide çalıştırılıp bırakılmıştı. Savaşa giden demircinin önce örsü ve çekiciyle vedalaştığını söylerler. Benim Kasım da kendine göre bir zanaatçı sayılırdı. Yardımcılarıyla, köydeşleriyle konuştuktan sonra yola bir göz attı. Atlı arabalı asker adayı kafilesi önlerinde kızıl bayrak dönemece giriyorlardı. Atının dizginini uzatarak "Baba şunu tutar mısın biraz?" dedi. Atı babasının yanına bırakarak biçer döverin yanına giden Kasım o koca makinanın çevresinde her tarafına baka baka dolaştı. Sonra birden platforma çıktı ve sürücüye "Hadi aşıkul tam gaz sür" dedi. Tıpkı geçen gün yaptığımız gibi. Motorlar birden patladı, biçer döver gürledi, demir tırmık döndü ve kesilen sapları kaldırıp ayıklama haznesine attı. Buğdaylar depoya dolarken saplar saman olup savruldu. Kasım yüzünü yakıcı rüzgara çevirmişti. Omuzları dik tutuyor, gülümsüyordu. Her şeyi unutmuş gibiydi o anda. Bağıra bağıra traktör sürücüsüne bir şeyler söylüyor, o da ona aynı şekilde cevap veriyordu. Sonra başlarını sallıyorlardı. Tarlanın ucuna varınca döndüler ve devam ettiler biçmeye. Biçer döver o koca tarlanın içinde bir tarla kuşu gibi uçuyordu. Biz de bir an için cepheyi, savaşı unuttuk. Her Herkesin yüzü gülüyordu şimdi. Ama en neşeli ve gururlu olanımız Aliman'dı. Gülümsüyor ve gelmekte olan bir çeldövere doğru yavaş yavaş ilerliyordu. Karşı karşıya geldikleri zaman bir çeldöver durdu. İşte o zaman gülen yüzler yine karardı, dondu. Çünkü komşumuz Ayşe'nin 13 yaşındaki oğlu saman toplayıcı olarak durduğu yerden fırladı. Kasım'ın boynuna sarıldı ve gözyaşları içinde öpmeye başladı. Ben dudaklarımı kanatırcasına ısırdım. Olanca sesimle bağırmak istiyordum ama Swankle'un sözlerini hatırlayarak kendimi tutabildim. Kasım küçük baktaşı kucaklayıp havaya kaldırdı. Onu yanaklarından öptü, sonra usulca sürücü yerine çıkarıp oturttu ve aşağı indi. Biz Kasım'ı yine ortamıza aldık. Orada sürücüler ve yardımcılarıyla bir kere daha vedalaştı. Sonra yola baktı. Büyük kafile bizim durduğumuz yerin hizasına geliyordu. Artık daha fazla gecikemezdi. Kasım'dan burada ayrılacaktık. Ama o ayağını üzengiye atıp atına biniyordu ki, zavallı gelinim Aliman, kadın erkek yaşlıların bulunmasına aldırmadan bir çığlık atarak kocasının omuzlarına asıldı. Sarsılıyordu. Beti benzi sapsarıydı. Yalnız gözleri parlıyordu. Onu zorla Kasım'dan ayırdık. Bir kere daha kurtuldu elimizden. Biz çekiyorduk. O kaçıp kurtuluyor. Kasım'ın koluna yapışıyor. Bir çocuk gibi üzengiye basmasına engel oluyor ve yalvarıyordu. Dur bir dakika. Sadece bir dakika daha kal. Kasım onu öperek yatıştırmaya çalışıyordu. Ağlama Aliman, ağlama, göreceksin. Hemen yarın dönüp geleceğim istasyondan. İnan bana. Swankle gelinine yaklaştı. Hadi Aliman, yola kadar uğurla kocanı. Biz burada vedalaşacağız, burada ayrılacağız. Onu geciktirmek istemiyoruz. Swankle bu defa oğlunun elini tuttu. Gözlerimin içine bak oğlum. Birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Anladın mı dedi Swankle. Anladım baba dedi Kasım. Hadi şimdi git, Allah'a emanet ol. Swankle atına bindi, tırısa kaldırarak ardına bakmadan gitti. Kasım benimle vedalaşırken, Maysal Bek'ten mektup alırsanız bana adresini bildirin dedi. Kasım'la Aliman atın gemini tutarak ana yola doğru yürüdüler. Gözlerimi onlardan ayıramıyordum. Kafile uzaklaşıyordu. Aliman Kasım atına bindikten sonra üzengiyi tutarak bir süre daha yürüdü. Sonra eğilip Kasım onu öptü ve atını dört nala sürerek uzaklaştı oradan. Zavallı gelinim atın kaldırdığı tozun içinden kaybolarak koşuyor, ona yetişmeye çalışıyordu. Yanına gitti ve onu eve getirdim. Ertesi gün akşam üzeri Caynak tren istasyonundan döndü. Rahvan, Doru, eğersiz olarak Briska'nın arkasına bağlanmıştı. Uzaklarda savaş bütün şiddetiyle sürüyor, kan gövdeyi götürüyordu. Biz de burada işimizle savaşıyorduk. Kasım'ın tahmini de doğru çıkmıştı. Bütün çabalarımıza rağmen biçmeyi bitiremediğimiz ekinler, biçip de batözde tanelerini ayıklayamadığımız başaklar kar altında kaldı. Bazı yerlerde kar patatesleri de örtmüştü. Ekin işinden göz açamadığımız için patatesleri sökecek zamanımız olmamıştı. Kalan erkekler de her gün birer ikişer cepheye gönderiliyordu. Sabahtan akşama kadar kolhozda geçiyordu günümüz. Konuştuğumuz tek konu da savaştı. Ne oluyordu, ne olacaktı? Şimdi her evde herkesin dört gözle beklediği kişi postacısıydı. Kasım'ın gidişinden bir hafta sonra Maysal Bek'ten bir mektup aldık. Bu onun bize yazdığı ilk mektuptu. Askerlik şubesinden kendisini ve sınıf arkadaşlarının çağrıldığını ama şimdilik cepheye değil şehre gideceklerini yazıyor. Bizimle tek tek vedalaşamadığı için üzülmememizi istiyordu. Geleceğin ne getireceğini kimse bilemezdi ve şimdi onları düşünüp üzülmenin hiçbir yararı yoktu. Önemli olan sonunda zaferi kazanmaktı. İkinci mektubunu Novosibirsk'ten atmıştı. Burada yedek subay okulunda kurs görüyorlarmış. Bize de bir fotoğrafını göndermişti. Bu resmi çerçeveletip duvara astık. Biraz sararmış olsa da hala duruyor yerinde. Güzel bir resim doğrusu. Asker üniforması ona çok yakışmış. Gür saçları arkaya doğru taralı, Gözlerinde belli belirsiz bir huzur, bir dalgınlık var. Onu rüyalarımda hep bu resimdeki gibi görüyorum. Aliman, Maysal Bek'i sadece bir defa nikah kıyıldığı gün görmüştü. Ona Arben'in evlenmesi dolayısıyla bir günlük izin vermişlerdi. Aliman bu resme dikkatle bakarak, ''Ana, bu bizim Maysal Bek çok yakışıklı bir çocuk. Buraya geldiğimde taptaze bir gelin olduğum için ona dikkatle bakamadım. Bu yüzden de iyi göremedim. Ama bu resim her şeyi anlatıyor. Buraya gelse, kendisine layık, okumuş, güzel bir kızla onu eversek ne iyi olurdu değil mi ana?'' Onu başımla onaylıyor, o güzel günlerin gelmesi için dua ediyor, dalıp gidiyordum. Kışın ortalarına kadar biraz sakindim. Oğullarımdan mektup alıyor, sağ olduklarını öğrenip şükrediyordum. O günlerde Kasım'dan bir mektup gelmişti. Bu mektubunda cepheye hareket ettiklerini bildiriyordu. Bunu okuyunca bütün bedenimi bir korku sardı. Kalbimse duracakmış gibi oldu. Bu yetmiyormuş gibi aynı günlerde Svankul'u da sık sık çağırmaya başladılar askerlik şubesine. Adam azlığı yüzünden yazı çizi işlerinde olsun, komisyonlarda ya da türlü denetim işlerinde olsun çok görev veriyorlardı ona. Oraya gidip gelmeler sırasında kolhozdaki işler birikiyor, o da onların üstesinden gelebilmek için durup dinlenmeden çalışıyordu. Kolhozdaki işi önemliydi ve bundan dolayı onu askere çağırmayacaklarına inanıyordum. Baş karması ekip başı olmayan bir kolhoz, eli ayağı olmayan insana benzerdi. Ama çok yanılmışım. Onu da çağırdılar. Harman'da karlar altında kalan başakları kurtarmaya, taneleri çıkarmaya çalışırken aldım kara haberi. Haberi duyar duymaz dirgenimi samana sapladım, buz gibi olmuş sapını tutarak başımı yasladım ve hiçbir şey düşünemeden öylece dona kaldım bir süre. Bundan sonra ne yapardık, nasıl yaşardık biz? İki oğlum cephedeydi, işte şimdi kocam da gidecekti. Svankul geldi, hiçbir şey söylemeden atından indi. Sonra bana iyice sokularak, ''Hadi Tolganay, eve gidelim. Benim için öteberi hazırlayacağız.'' dedi. Yolda rahat rahat konuşalım diye beni atına bindirdi. Kendisi ise yanımda yürümeye başladı. Ama konuşamıyorduk. Aramıza yerleşen dev bir sessizlik konuşmamıza engel oluyordu sanki. Oysa birbirimize söyleyeceğimiz şeyler öyle çoktu ki. Ağzımızı açamıyorduk. Bir tek kelime söylemek için sonsuz bir çaba göstermemiz gerekiyordu. Ben atın üzerinde, o yaya, öylece ilerliyorduk. Kara bulutlar gökyüzünü kaplamıştı. Sarı vadiden soğuk kuzey rüzgarı kopmuş geliyordu. Yağışı haber veren bu rüzgarla deve dikenleri bükülüp hışırdıyor, bir kar fırtınasının kopması yakın görünüyordu. Çevreme bir göz attım, ufuklarca uzanan tarlalar ıpısızdı ve insana kasvet veriyordu. Ne bir insan karaltısı, ne kımıltı, ne de ses vardı. Hava soğuk ve bulanıktı. Yanımda yürüyen Svankul sigarasını sigara yakıyordu. Bir ara elimi tuttu ve konuşabildi. Üşüdün mü Tolganay? Elim buz gibi. Cevap vermedim. O bir şey söylemeye çalıştı ama yine sustu. Belki kafasından geçenleri söyleyecekti bana. Düşüncelerini paylaşacaktı. Belki şöyle diyecekti. Görüyorsun ya Tolganay, çocuklarımın ardından ben de gidiyorum. Kaderim ne olacak? Döner miyim, dönmez miyim bilemem. Eğer dönmemesiye gideceksem, bu seninle son görüşmemiz olacak. Ne yapalım, kader böyleymiş. Ama seninle çok yıllar geçirdik. Karşılıklı sevgi ve anlayış içinde geçti evliliğimiz. Eğer birbirimizi kıracak davranışlarımız olmuşsa, unutalım bunları. Birbirimizi can ve gönülden bağışlayalım. Hiç kimse kendi yazgısını bilemez. Aslında bunlar benim düşüncemdi. Onun neler söylemek istediğini bilemiyordum. Dönüp dönüp yüzüme bakıyor, dudaklarını ısırıyor ve sonra yine sessizliğe gömülüyordu. Birden onun kara bıyıklarında ilk defa isyan etmiş gibi ağaran, gümüş rengini alan bir kıl gördüm. Bu tarlada Svankul'a ilk karşılaştığımız günleri de hatırlıyorum. Sonra tam 22 yıl onu terimizle suladığımızı, bir yandan çocuklarımızı büyütürken öte yandan kanter içinde kalarak tohum ettiğimizi. Bütün hayatım gözlerimin önünde canlanıverdi. Böyle bir beraberlikten sonra bizi ayıracaklarını hele bir daha hiç görüşmemesiye ayıracaklarını hiç bilemez, hiç düşünemezdim. Yine hatırlıyorum, hasadın ilk gününde yine atla ve yine bu yoldan dönmüştük köyümüze. Köyün kenarından yapımı yarım kalan mahalleyi ve yeni yolu da görmüştüm. Aliman ve Kasım'ın evlerini yapacağımız arsadaki taş ve kerpiç evleriydi. İşte şimdi de görüyorum onları. İçim hüzünle doldu. Hıçkırıklar içinde atın boynuna abandım. Öylece giderken ağladım, ağladım. Yanımda sessizce ve sabırla ilerleyen Suankul, "Ağla Tolganay, ağla," dedi. "Dök içini. Burada kimsecikler yok. Ama bundan sonra başkalarının önünde gözyaşlarını gösterme. Çünkü sen bay birşesin, evin reisi. Alivan ve Caynak'ın anasısın. Bu kadar da değil. Artık kolhazda benim yerime sen ekip başı olacaksın. Bu görevi verebilecekleri senden başka kimse yok." Bu sözlerden sonra ağlamam daha da arttı. Gözyaşlarım çeşme gibi aktı. "Yerin dibine battın ekip başılık. Bunun sırası mı şimdi? Hiçbir şey istemiyorum ben. Bu sözleri duymak da istemiyorum." Ama daha o akşam çağırdılar beni kolhoz idare merkezine. Yeni başkarmamız Usan Bay, cepheden geri gönderilen bir yaralı, Suankul ve birkaç ihtiyar oradaydılar. Usan Bay hemen konuya girdi. "Bak Tolganay teyze, istesen de istemesen de yapacaksın bu işi. Hemen yarın bir erkek gibi kemerini sıkacak, ekip başının atına atlayacaksın. Burada bizim topraklarımızı, sularımızı, köylülerimizi senden iyi bilen, senden iyi tanıyan hiç kimse yok. Sana güveniyoruz. Çünkü en iyi ekip başımız da sana güveniyor. Ne yazık ki onu yüreğimiz kan ağlayarak bugün cepheye uğurlayacağız. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Hemen yarından itibaren işe dört elle sarılmalısın Tolganay teyze." Köyün yaşlıları da bazı öğütlerde bulundular. Kısacası sonunda beni razı ettiler. Hem onları nasıl reddedebilirdim ki? Ne günlerde, hangi şartlarda yaşadığımızı çok iyi biliyordum. Hem bunu benden sevgili kocam istiyordu. Belki son isteği olacaktı bu. O gece Suankul yatıp uyuyamadı. İş konusunda birçok öğütlerde, uyarılarda bulundu. "İşe tohumlukları hazırlamakla başla," dedi. "Yük ve çekim hayvanlarını dinlendir. Pullukları, pulluk soklarını, tapanlama, tırmıklama araçlarını tamir ettirmelisin. Çok çocuklu aileleri, özellikle de yaşlıları gözetmelisin. Şunları şöyle şöyle, şunları böyle böyle yapmalısın. Ah benim iyi yürekli, her şeyi düşünen sevgili eşim, can yoldaşım." O gece fırtına sabaha kadar dinmedi. Rüzgar bacada durmadan uğuldadı. Nihayet ana yola kadar uğurlanmak sırası Suankul'a da gelmişti. O kendi yaşındakilerle birlikte Caynak'ın briskasına bindi. O fırtınalı günde hareket ettiler ve az sonra da tipiden görünmez oldular. Tanrım, o ne müthiş bir soğuktu. Ustura gibi kesiyordu insanın suratını. Yavaş yavaş eve doğru yürüyordum. Hıçkırıklar içinde her dakika dönüp arkama baka baka eve geldim. O günden itibaren başkarmanın dediği gibi kuşağımı sımsıkı bağladım, atımı atladım ve ekip başı görevime başladım.